Ayrım 10.
Türkçenin her devrinde büyük bir kısım kelimelerin bünyesinde böyle bir vokal uygunluğu olduğu muhakkaktır. Fakat böyle bir vokal uyumu bulunmadığını söylediğimiz devirlerde, kelimelerin diğer büyük bir kısmında da düzlük, yuvarlaklık uygunluğu dışında kalan bir durum görülür. Bu aykırılık kelime köklerinde olduğu gibi köklerle ekler arasında da daima karşımıza çıkar. Yani düzlük, yuvarlaklık uyumu son zamanlara kadar bir kısım kökler bir yana, birçok eklere bile hükmünü geçirememiştir. En kuvvetli bir şekilde hüküm sürdüğü bugünkü Türkçede bile bir hayli istisnası vardır. Hülasa düzlük, yuvarlaklık uyumu hiçbir devirde kalınlık, incelik uyumu kadar yaygın ve kesin bir manzara göstermemiş, birçok defa başka ses hadiselerine karşı koyamayarak bozulmuş ve ancak son zamanlarda Batı Türkçesinde dilin belirli bir hususiyeti haline gelebilmiştir. Kalınlık incelik uyumuna büyük vokal uyumu, düzlük yuvarlaklık uyumuna ise küçük vokal uyumu denmesinin sebebi de budur. Ancak son zamanda belirli bir dil kaidesi haline gelmiş bulunan düzlük yuvarlaklık uyumu, Türkçe'de bir kelimede düz vokalleri düz vokallerin, yuvarlak vokalleri ise dar yuvarlak veya düz geniş vokallerin takip etmesi hadisesidir. Demek ki Türkçe'de köklerde olsun, kök ve ekler arasında olsun, bir kelimede düz vokallerden sonra ancak düz vokaller gelir. Düz vokaller yukarıda da gördüğümüz gibi A, E, I, İ'dir. Bunlardan ikisi kalın, ikisi ince olduğuna göre ancak kalınlar bir arada, inceler bir arada bulunabilirler. O halde düzlük, yuvarlaklık uyumuna göre Türkçe'de bir kelimede ancak ya A, I yahut E, İ vokali bir araya gelebilir. Yani düz kelimelerin kalınlarında A, I vokalleri, incelerinde E, İ vokalleri bulunurlar. Ayak, acı, yılan, sıkıntı, yalvarış, alınan, etek, gelin, gidenler, evsizler, ikilik misallerinde olduğu gibi. Bu düzlük uyumunun çamur, karpuz, avuç misallerinde olduğu gibi bir takım istisnaları da vardır. Bu istisnalarda yuvarlak vokalin bulunması başka bir hadise ile ilgilidir. Mesela bu üç kelimede dudak konsonantları olan M, P ve V sesleri vokal uyumuna aykırı bir durum yaratmışlardır. Yani düz vokalli bir kelimede başka bir sesin tesiriyle bazen bir yuvarlak vokali muhafaza edildiği veya meydana getirildiği görülebilir. Böyle istisnalar dışında bugün Türkçe kelimelerde düz vokallerden sonra ancak düz vokaller gelebilir. Düzlük yuvarlaklık uyumunun ikinci şıkkına gelince demek ki Türkçe'de köklerde olsun kök ve ekler arasında olsun bir kelimede yuvarlak vokallerden sonra ancak dar yuvarlak veya düz geniş vokaller gelir. Yuvarlak vokaller O, Ö, U, Ü vokalleridir. Dar yuvarlak vokaller ise U, Ü, düz geniş vokallerde A, E vokalleridir. Demek ki Türkçe kelimelerde O, Ö, U, Ü vokallerinden sonra ancak A, E, U, Ü vokalleri gelebilir. Kalınlıkları, incelikleri de göz önüne alınırsa Türkçe'de bir kelimede O, U'dan sonra A, U vokalleri, Ö, Ü'den sonra ise E, Ü vokalleri kullanılıyor demektir. Ocak, odun, duyurdular, duran, duyuldu, gözlük, güzel, ödemek, gülünç misallerinde olduğu gibi. Vokal uyumunda sonra gelen önce gelene tabi olduğu için düzlük yuvarlaklık uyumunda kelime köklerinde sonraki hecelerin durumunu ilk hecenin vokali tayin eder. Köklerde eklerin birleşmelerinde ise ekin vokalini tayin eden vokal kökün son hecesindeki vokaldir. Kökün son vokali düz ise ekin vokali düzlük uyumuna göre, yuvarlak ise yuvarlaklık uyumuna göre tayin edilir. Kökün son vokalinden önceki vokallerin başka olması ekin vokaline tesir etmez. Düzlük yuvarlaklık uyumunun icabı olarak Türkçe'de bazı eklerin dört şekli vardır. Yukarıda kalınlık incelik uyumu dolayısıyla eklerin çift şekilleri olduğunu söylemiştik. İşte kalınlık incelikle beraber düzlük yuvarlaklık uyumu karşısında da kalan bir kısım eklerin köklere uymak üzere dört şekilleri ortaya çıkmıştır. Düzlük yuvarlak uyumuna dikkat edersek A, E vokalleri hem düz hem de yuvarlak vokallerden sonra gelebilmektedirler. Demek ki düz geniş vokalli yani A, E'li ekler son hecesi düz olan köklere de yuvarlak olan köklere de getirilebilir. Onun için bunların yalnız kalın ve ince olmak üzere iki şekilleri vardır. Yuvarlak geniş vokaller Türkçe'de birinci hece dışında bulunmadığı için esas itibariyle bu vokalleri taşıyan ekler yoktur. Böyle olunca geniş vokalli ekler ancak A, E'li olan ekler demektir ki bunlar da dediğimiz gibi hem düz hem yuvarlak köklerden sonra gelebilmektedir. Dar vokalli eklere gelince dört dar vokalden düz yuvarlaklık uyumuna göre I, I ancak düz vokallerden sonra, U, Ü ise ancak yuvarlak vokallerden sonra gelebilmektedir. Yani I, I yuvarlak vokallerden, U, Ü ise düz vokallerden sonra gelemez. Bu yüzden son hecesi düz vokalli olan bir kelime dar vokalli eklerin ancak düzlerini, yani I, İ'li olanlarını, son hecesi yuvarlak vokalli olan bir kelime ise dar vokalli eklerin ancak yuvarlaklarını, yani U, Ü'lü olanlarını alabilir. İşte bunun içindir ki dar vokalli eklerin ikisi yuvarlak, ikisi düz olmak üzere kalın ve ince olarak dört şekilleri vardır. Hülasa demek ki Türkçe'de vokal uyumlarının icabı olarak geniş vokalli eklerin iki şekli, dar vokalli eklerin ise dört şekli bulunur. Lar, ler, mış, miş, muş, müş gibi. 2. Vokal konsonant uyumu. 77. Vokal konsonant uyumu bazı Türkçe kelimelerde vokallerle bazı konsonantlar arasında görülen uyumdur. Yani bu uyum vokallerin hepsiyle, konsonantların ise bazıları ile ilgilidir. Türkçe'de vokallerle ancak bir uyum çerçevesi içinde bir araya gelen konsonantlar, ön ve arka olarak karşılıkları bulunan damak konsonantları ile ince ve kalın L'dir. İşte Türkçe kelimelerde bu konsonantlardan ön damak konsonantları ile ince L ancak ön yani ince vokallerle, arka damak konsonantları ile kalın L ise ancak art yani kalın vokallerle bir arada bulunabilirler. Demek ki Türkçedeki vokal konsonantı uyumu esas itibariyle ön ve arka damak konsonantları ile ön ve arka damak vokallerinin birbirine uyması hadisesidir. Ön ve arka olarak iki şekli olan L konsonantı da bu uyuma girmektedir. Şu halde Türkçe kelimelerde K, G, yumuşak G, ince L ile ancak E, I, Ö, Ü vokalleri, işaretli K, işaretli G, yumuşak G, I, yumuşak G, I, kalın L ile de ancak A, I, O, U vokalleri bir arada bulunabilirler. Kalın vokallerle bir arada bulunabilen konsonantlara işaretli H'yi de katmak lazımdır. Bu konsonant aslı işaretli K olduğu için tabii Türkçe'de ancak kalın vokalli kelimelerde bulunabilir. Aynı şekilde bilhassa işaretli H'yi atmış bulunan İstanbul Türkçesinde görülen ve işaretli H'den türemiş bulunan H konsonantının da ancak kalın vokalli kelimelerde bulunacağı tabiidir. Dahi, hani, hangi gibi istisna teşkil eden kelimelerin eskiden kalın vokalli olduklarını yukarıda söylemiştik. Çok yakın zamanda ve bilhassa edebi dilde bozulmuş olan bu kelimelerde H'nin yanında aynı zamanda kalın vokal de vardır. Ön ve arka olarak karşılıklı iki şekilleri bulunan işaret ettiğimiz konsonantlarla vokaller arasındaki bu uyum, Türkçenin belli başlı ses hususiyetlerinden birini teşkil eder. Türkçe hiçbir devirde, hiçbir sahada bu uyum dışına çıkmamıştır. Türk hançeresi bu uyuma aykırı kelimeleri ancak hususi bir zorlama neticesinde büyük bir güçlükle ve suni bir gayretle çıkarabilmektedir. Onun içindir ki Türkçe'ye geçmiş bulunan ve içinde böyle bir uyum bulunmayan yabancı kelimeleri bugün ancak eski yazıyı ve dolayısıyla o kelimelerin asıllarını bilen okumuşlar doğru telaffuz etmekte. Buna karşılık halk kütleleri ve eski yazıyı bilmeyen genç nesil çok defa yanlış söylemekte ve Türkçe'ye uydurmaktadır. Suni bir gayret sarf etmeyenlerin ağzında tenkit, zevk, şevki, inkılap vesaire. K'ler işaretli gibi aslında işaretli K'li olan kelimelerin K ile idrak, pak, helak vesaire gibi aslında k'li olan kelimelerin işaretli k ile telaffuz edilmesi bundandır. Hülasa Türkçe kelimelerde ince vokallerle işaretli k, işaretli g, yumuşak g, yumuşak g, ı, işaretli h, h, kalın l konsonantları kalın vokallerle k, g, yumuşak g, ince l konsonantları bir arada bulunmaz. Demek ki Türkçe'de kullanılan ve bu uyum dışında kalan her kelime yabancıdır. 3. Konsonant uyumu 78. Konsonant uyumu Türkçe kelimelerde yan yana gelen konsonantların seda bakımından birbirine uyması hadisesidir. O halde konsonant uyumu bir konsonant konsonant uyumudur. Vokal vokal uyumuna nasıl kısaca vokal uyumu diyorsak bu uyuma da öylece konsonant uyumu adını veriyoruz. Seda bakımından konsonantların sedasız konsonantlar, sedasız karşılığı olan sedalı konsonantlar, sedasız karşılığı olmayan sedalı konsonantlar olmak üzere üçe ayrıldığını görmüştük. İşte Türkçe kelimelerde sedalı ve sedasız olarak birbirlerinin karşılığı olan konsonantlardan ancak aynı cinsten olanlar yan yana bulunabilirler. Yani kelime içinde karşılıklı konsonantlardan ancak sedalılar sedalılarla, sedasızlar da sedasızlarla yan yana gelebilirler. Sedasız konsonantlar, sedasız karşılıkları olan sedalı konsonantlarla yan yana bulunmazlar. Sedasız konsonantlar, kelime içinde sedasız konsonantlar dışında ancak sedasız karşılığı olmayan sedalı konsonantlarla yan yana gelebilirler. Hülasa demek ki Türkçe'de, kelime içinde sedasız konsonantlar ancak sedasız konsonantlarla veya sedasız karşılığı olmayan sedalı konsonantlarla geçti ve altı misallerinde olduğu gibi. Sedasız karşılığı olan sedalı konsonantlar ancak sedasız karşılığı olan veya olmayan sedalı konsonantlarla yazdı ve yolcu misallerinde olduğu gibi. Sedasız karşılığı olmayan sedalı konsonantlar ise sedasız konsonantlarla veya sedasız karşılığı olan veya olmayan sedalı konsonantlarla yani bütün konsonantlarla toprak, aldatmak ayrı misallerinde olduğu gibi yan yana bulunabilirler. Türkçe kelimelerde konsonantların böyle bir uyum içinde yan yana gelmeleri konsonantla başlayan eklerin bir kısmının başlarındaki konsonant bakımından iki şekilli olmasını icap ettirmektedir. Sedasız karşılığı olmayan sedalı konsonantlarla başlayan eklerde bu konsonantlar her çeşit sesle yan yana gelebildikleri için tabii böyle bir iki şekillilik yoktur. Mesela ma, me ve mış, miş, muş, müş ekleri baştaki konsonant bakımından tek şekillidirler. Fakat sedalı ve sedasız olarak karşılıklı şekilleri bulunan konsonantlarla başlayan eklerin baştaki konsonant bakımından çift şekilleri vardır. Yani aynı ekin hem sedasız karşılığı olan sedalı bir konsonantla başlayan şekli hem de sedasız konsonantla başlayan şekli mevcuttur. Ca, ce, ça, çe, da, de, ta, te eklerinde olduğu gibi. Köklerin sonundaki seslere göre bu eklerin sedalı veya sedasız konsonantla başlayan şekilleri kullanılır. Sonu vokalle veya sedalı konsonantla biten köklere bu çeşit eklerin sedalı konsonantla başlayan şekilleri, sonu sedasız konsonantla biten köklere de sedasız konsonantla başlayan şekilleri eklenir. Oda, dan, yol, cu, yan, dı, ağaç, tan, süt, çü, yap, tı misallerinde olduğu gibi. Fakat yan yana gelen konsonantlar arasındaki bu uyum, Batı Türkçesinin ancak son zamanlarında bilhassa bugünkü Türkçede tam bir şekilde kendisini göstermiştir. Eski Türkçede ve eski Anadolu Türkçesinde böyle bir uyum yoktur. Gerçi aslında diğer uyumlar gibi benzeşmeye dayanan bu uyum Türkçenin eski devirlerinde, eski Türkçede ve eski Anadolu Türkçesinde de köklerin içinde bir dereceye kadar varlığını hissettirmekteydi. Fakat bu tam bir uyum değil. Bütün dile hakim olmayan mahdut genişlikte bir benzeşme idi. Bazı kelimelerde görülen, bazı kelimelerde görülmeyen bir ses hadisesinden ibaretti. Halbuki uyum umumi olan, dilin bütününe hakim bulunan kaide demektir. Şu veya bu kelimede değil, kökleri ve ekleri ile dilin uyuma tabi olması gereken bütün kelimelerinde otomatik olarak kendisini gösterir. Eski Türkçe'de ve eski Anadolu Türkçesinde kelime içinde uyum sayılabilecek bir konsonant benzeşmesi yoktu. Bazı kelimelerde ve bilhassa köklerde görülmesi mümkün benzeşmeler o devirlerde henüz mahdut ölçüde olup umumilik vasfını taşımaktan uzak bulunuyordu. Baştaki konsonant bakımından bugün çift şekilleri bulunan birçok eklerin o devirde tek şekilli olmaları buna açıkça göstermektedir. Sedalı veya sedasız konsonantla başlayan bu tek şekilli ekler, sonu sedalı veya sedasız sesle biten her köke aynı şekilde eklenmekte. Böylece köklerle eklerin birleşmesinde herhangi bir konsonant benzeşmesi olmamaktaydı. Yani sedalı sedasız olarak karşılıklı çift şekilleri bulunan konsonantlardan sedalılarla sedasızlar kelime içinde yan yana gelebilmekteydiler. Mesela d, di, da, de, dan, den eklerinin eski Anadolu Türkçesinde t'li şekilleri yoktu. Aynı şekilde mesela ça, çe, çı, çi eklerinin de eski devrelerde yalnız ç'li şekilleri kullanılırdı. Bu çeşit ekler köklerle birleşirken hiçbir konsonant uyumuna tabi tutulmazlardı. Kaçtı, göz, çi misallerinde olduğu gibi. Bu durum eski Anadolu Türkçesinden sonra da Osmanlıca'nın ilk devirlerinde bir müddet daha devam etmiş ve konsonant uyumu ancak Osmanlıca içinde belirmeye başlamıştır. Fakat hiçbir devirde Türkçe için sağlam bir imlası olmayan eski yazı, bu uyumun Osmanlıca içinde ne zaman başlamış olduğunu kestirmemize imkan vermemektedir. Yalnız bu başlangıcın Osmanlıca'dan eski Anadolu Türkçesi izlerinin silindiği devrelerde olduğunu tahmin edebiliriz. Herhalde bu uyum Batı Türkçesinde 16. asırdan sonra ortaya çıkmış ve Osmanlıca'nın sonlarına kadar gittikçe kuvvetlenerek Türkiye Türkçesinde Türkçe'ye tam manasıyla hakim olmuştur. Bu sebeple Türkçe'de konsonant uyumu Osmanlıca'nın sonlarında ve bilhassa Türkiye Türkçesinde görülen bir uyumdur diyebiliriz. Gerçekten bu uyum bugünkü Türkçe'de çok sağlam bir durumda olup, köklerde olsun, köklerde eklerin birleşmesinde olsun, kelime içinde hiçbir şekilde bu uyuma aykırı haller görülmez. Hatta yalnız Türkçe kelimeler değil, Türkçe'ye girmiş yabancı kelimeler bile bugün bu uyum dışında kalmamakta ve bu uyum bakımından Türkçeleşmektedirler. Eski yazının terk edilmesinden sonra menşeleri ve doğru şekilleri bilinmez hale gelen bu yabancı kelimeler, Türk hançeresinde bugün tamamıyla Türkçedeki konsonant uyumuna göre söylenmekte ve çok defa da söylendikleri gibi yazılmaktadırlar. Takdim, takdim, müsbet, müspet, tezkire, tezkere, taraftar, taraftar misallerinde olduğu gibi. Hülasa bugün Türkçe'de tam bir konsonant uyumu vardır. Onun için yazıda bu uyumu iyice göz önünde bulundurmak, köklerde ve bilhassa baştaki konsonantın sedalı sedasız olması bakımından çift şekilleri bulunan eklerin köklerle birleşmesinde herhangi bir yanlışlığa düşmemeye dikkat etmek lazımdır. 79. İşte Türkçe kelimelerin başlıca ses hususiyetleri bunlardır. Bu ses hususiyetlerine uygun olup olmamalarına bakarak Türkçe kelimelerle yabancı kelimeleri kolaylıkla ayırt edebiliriz. Şüphesiz her yabancı kelime bu ses hususiyetlerine aykırı olmaz. Yani ses hususiyetleri bakımından Türkçe kelimelere benzeyen yabancı kelimeler de olabilir. Fakat yabancı kelimelerin çoğu bu hususiyetlerin bir veya birkaçına aykırı bir durumda bulunurlar. Onun için onları kolaylıkla ve ilk bakışta ayırt etmek mümkündür. Hatırda tutulacak şey, Türkçe kelimelerin başka sebeplere dayanan ehemmiyetsiz birkaç istisna dışında bu hususiyetlere aykırı olamayacaklarıdır. Türkçe kelimelerdeki başlıca ses değişmeleri. 80. Bir dildeki kelimelerin hepsi uzun, hayatları boyunca ses bakımından hep aynı şekilde kalamazlar. Bazı kelimelerde zamanla bir takım ses değişmeleri olduğu göze çarpar. Ses değişmeleri değişiklik ve gelişme şeklinde olmak üzere ikiye ayrılır. Ses değişikliği bir kelimede bir sesin yerini umumiyetle kendisine yakın başka bir sese bırakmasıdır. Ses gelişmesi ise bir kelimede bir sesin yerini gelişme yolu ile kendisinden türemiş başka bir sese terk etmesidir. Mesela eski Türkçe'de kelime başındaki T'ler sonradan Batı Türkçesinde yerlerini D'ye bırakmışlardır. Tağ, dağ, til, dil misallerinde olduğu gibi bu bir ses değişikliğidir. Öte yandan eski Türkçenin ilk devirlerinde mevcut olan ve N ile Y seslerinin birleşmesi gibi bir ses veren çift sesli NY konsonantı sonraları yerini bazen N'ye bazen de Y'ye bırakmıştır. Kanyu, kayu, kanı, K'ler işaretli, hanı, hani misalinde olduğu gibi. Aynı şekilde eski Türkçedeki D'ler devre sonunda yerlerini işaretli D, D'den daha önde ve dilin üst dişlerin arkasına teması ile teşekkül eden peltek D sesi, Y bırakmış. Bu işaretli D ise bir müddet sonra içinde toplamış gibi olduğu D, Y, Z seslerine ayrılarak yerini çeşitli şivelere göre onlara terk etmiştir. Adak, K işaretli, adak, D ve K işaretli, adak, K işaretli, azak, K işaretli, ayak, K işaretli misalinde olduğu gibi. İşte bunlar da gelişme suretiyle olan ses değişmeleridir. Gelişme yolu ile olan ses değişmeleri umumiyetle azdır. Ses değişmelerinin çoğu ses değişikliği şeklinde ortaya çıkarlar. Ses değişmelerinin bazılarının sebepleri bellidir. Fakat umumiyetle çoğunun sebepleri bilinmemektedir. Sadece bunların dilin bünyesindeki değişiklik temayülünden ileri geldiğini düşünebiliriz. Tabii ve canlı bir varlık olarak dilin bünyesinin uzun veya kısa fasılalı daimi değişiklik ve gelişmeler içinde bulunduğu açıkça görülmektedir. Bu değişikliklerde birçok defa tekerrürler de görülür. Mesela bir ses yerini bir devrede başka bir sese bıraktıktan sonra onun arkasından gelen devrede vermiş olduğu sesten tekrar geri almaktadır. Bu bazı eklerde ve bazı dil kaidelerinde de böyle olmakta, bir ek veya bir kaide bir devrede ortadan kaybolduktan sonra tekrar meydana çıkmaktadır. Muhakkak olan bir şey vardır ki, diğer tabi ve canlı varlıklarda olduğu gibi dilde de bir ömür meselesi vardır. Dildeki çeşitli şekiller uzun zaman kullanıldıktan sonra ömürlerini tamamlamakta ve yerlerini yeni şekillere bırakmaktadırlar. Dil bu şekilde yıpranan parçalarını yenileyerek hayatının daimiliğini ve tazeliğini muhafaza etmektedir. Muhtelif devirlerde eski eklerin yerine yenilerinin çıkması, kelimelerdeki sebepli sebepsiz ses değişiklikleri hep bunu göstermektedir. Dildeki bütün değişiklikler gibi ses değişmeleri de şüphesiz daha çok ve daha önce konuşma dilinde görülür. Çeşitli ağızlarda her zaman sayılamayacak kadar çok ses değişmeleri ile karşılaşırız. Esasen ağızları ağız yapan, onları birbirinden ayıran şey de bu ses değişmeleridir. Yazı dilinde ise konuşma dilindeki kadar ses değişmeleri ile karşılaşılmaz. Ses değişmeleri hakkında yaptığımız bu kısa açıklamadan sonra şimdi Batı Türkçesinde görülen ses değişmelerine geçebiliriz. Batı Türkçesindeki başlıca ses değişmeleri şunlardır. 81. E-İ Türkçede kelime başında ve ilk hecedeki bazı E'lerin İ, bazı İ'lerin E olma temayülü vardır. Bu temayülü eski Türkçenin başından beri görmekteyiz. Bu iki değişmeden İ'lerin E olması daha çoktur. Bu çokluk bilhassa Batı Türkçesinde görülmektedir. Kelime başındaki ve ilk hecedeki E-İ bakımından herhalde İ daha eski ve İ-E değişikliği E-İ değişikliğinden daha aslidir. Fakat başlangıçtan beri Türkçenin her devrinde bu iki değişmenin yan yana ve karışık bir şekilde vuku bulduğunu da unutmamak lazımdır.